Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
...95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir Perşembe akşamları eğitim dünyasında çok yaşanan, az konuşulan konuları konuşuyoruz. Bugün hakikaten programımızın sloganına çok uygun bir konuyla birlikteyiz. Okul beslenmesini konuşacağız. Okul beslenmesini gıda mühendisi, akademisyen, çevre ve insan hakları aktivisti Sayın Bülent Şık hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Siz aslında Açık Radyo mikrofonlarına hiç de yabancı değildiniz, değil mi? Daha önce programımızda
evet.
olmuştu.
Yani, evet, program da yaptık bir dönem. Seçil Türkkan'la Açık
Evet.
Sofra programı. Zaman zaman çeşitli programlara da katılıyorum. Tabii takipçisiyim de bir yandan Açık Radyo'nun. Sıkı bir takipçisiyim, öyle diyeyim.
Harika sizi tekrar ağırlamak benim için de çok heyecan verici. Bunu da baştan belirteyim. Şöyle başlamak isterim. Aslında çok yaşanan, az konuşulan diyoruz ya, çocukların hayatlarının çok önemli bir kısmı okulda geçmesine rağmen hakikaten biz ne gıda güvenliğinden ne okul beslenmesinden hatta sudan, kullanılan sudan çok fazla bahsetmiyoruz, üzerinde düşünmüyoruz, konuşmuyoruz, yeteri kadar bu konuya alan açmıyoruz. Bu konuyu konuşulabilecek en doğru kişi de sizsiniz. O yüzden sormak istediğim çok soru var. Umarım zamanımız yeter tüm bunları konuşmak için. Öncelikle gıda güvenliğinden başlamak isterim hocam. Gıda güvenliğinden ne anlamalıyız?
Ya çok basit bir tanımla gıda güvenliği, yediğimiz, içtiğimiz, beslenme amacıyla tükettiğimiz her türlü gıda maddesinin herhangi bir sağlık zararı oluşturmaması için yapılan faaliyetler bütününü ifade eder. İşte mikrobiyolojik bir takım patojen bakteriler ya da virüslerden kaynaklı sağlık sorunları, toksik kimyasalların bu gıdanın içinde bulunmasından kaynaklanabilecek sağlık sorunları vesaire. Hani bunları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar bütünüdür gıda güvenliği. Yani amaç tüketen kişilerin, gıdayla beslenen kişilerin sağlığını korumaktır. Çeşitli teknik, hijyenik bir sürü uygulama yapılır. Topraktan başlar ta ki sofraya uzanan sürece kadar. Temel bir
Evet.
tanım böyle.
Tabii bunun okul boyutuna gireceğiz yavaş yavaş. Okulda nelere dikkat etmemiz lazım? Hem gıda güvenliği için hem de doğru çocuk beslenmesi ya da sağlıklı beslenme diyeyim.
Evet. Ya tabii bu konu son yıllarda, son birkaç yıl özellikle ülkemizde bu müthiş bir gıda krizi var ve fiyatlarda 2-2,5 yıl öncesine kıyasla 5-6 katı bir artış var. Ve bu da özellikle çocuk nüfusta beslenme sorunlarına yol açıyor. Okullarda aç giden çocuklar, işte yeterli gıdaya ulaşamayan toplumsal kesimlerle ilgili uyarıcı, sosyal devlet kaldığı kadarıyla bu soruna çözüm sağlasın diyen bir talep, toplumsal talep var. Yani yapılan çalışmalar beslenme açısından tabii çeşitli çalışmalar var ama en iyimser tahminle her üç çocuktan birinin okulda aç gittiğini ve bütün eğitim süresi boyunca aç kaldığını gösteriyor. Dahası yoksul ve gıda güvencesinden yoksun olan kesimlerdeki çocuklarla ilgili de çok ciddi beslenme sorunları var tabii, sadece okulda değil. Şimdi bu bir hak talebi nihayetinde. Yani çocukların ücretsiz bir öğüne erişimini sağlamak kıymetli, uzun vadede sağlayacağı toplumsal yarar da olağanüstü büyük. Ama burada hani meseleyi ben biraz daha geniş bir çerçeveden ele almak noktasındayım. Daha doğrusu hani ona işaret etmek istiyorum. Okullar çocukların çok uzun süreler boyunca içinde kaldıkları ve bir yıl içerisinde baktığımızda da yaklaşık 180-200 gece içinde geçirdikleri bir ortam. Bu kadar uzun süreler boyunca çocukların sadece eğitim almalarını değil, yani iyi bir eğitim almalarını değil, sağlıklarının korunmasını da bir hani eğitim politikasının bir amacı haline getirmeliyiz. Şimdi biz eğitimle sağlığı birbirinden farklı meselelermiş gibi ele alıyoruz. Hayır, Çocukların toplu olarak bulunduğu okul mekanları, buna belki yurtları vesaireyi de katmak mümkün. Çocuk sağlığını korumak için olağanüstü imkan sağlıyor kamusal politikaların doğru uygulanması durumunda. Yani nedir onlar? Bir kere yani son 10 yıl içerisinde gıda güvenliği, toksikoloji, çevre sağlığı yani bu alanlardan gelen bilgiler anne karnında başlayıp ergen yaşlara uzanan ama 20'li yaşlara kadar devam eden yani işte doğum öncesinden yetişkin yaşa kadar uzanan 18-20 yıllık sürecin ama özellikle de 0-14 yaş arasındaki sürecin iyi beslenme, sağlıklı bir çevrede yaşama imkanına erişebilen çocuklar için olağanüstü önemli, yararlı sonuçları olduğunu gösteriyor. Tersten baktığımızda çocukların sağlığına karşı özensiz davranmak. Örneğin işte okul üzerinden konuşuyoruz. Kirli bir sınıf ortamı, yeterli havalandırmaya sahip olmayan işte sınıflar, eğitim mekanları, çocukların suya erişimini güvence altına almayan bir yaklaşım. Burada güvence altına almaktan kastım şu, yıllardır biz şeyi savunuyoruz yani hak savunucuları olarak çocukların okulda içme suyuna erişimi son derece önemli, doğru. Ama ben bu konudaki bakış açısını biraz pozisyon değiştirerek yani ele almak istiyorum. Çocukların suya erişimi önemli ama aynı zamanda toksik kimyasal yani sağlık için zarar doğuran çeşitli zehirli kimyevi maddelerden arındırılmış bu kimyevi maddelerin süzüldüğü, elimine edildiği, ortadan kaldırıldığı bir suya erişimi son derece önemli. Çünkü şu noktada değiliz artık. Yani su varlıklarındaki kirlilik, çocuk sağlığını tehdit eden çeşitli toksik kimyasalların sayısı, çeşitliliği o kadar fazlalaşmış durumda ki kaynakta korumak, su varlıklarını korumak çok kıymetli. Ama öte yandan mevcut durumda çocuk sağlığı açısından toksik kimyasalların yarattığı ağır sorunları ele alarak koruyucu, önleyici sistemleri eğitimin bir parçası kılmak. Dolayısıyla hani iyi arıtılmış, toksik yükünden arındırılmış suya erişimi sağlamak çok önemli. Bakın burada tabii bir sürü tartışılacak şeyler var ama şurası bir gerçek. Son 10 yıl içerisindeki sağlık literatüründeki, gıda güvenliği, toksikoloji literatüründeki ya da beslenme literatüründeki çalışmalar, elde edilen bilgiler anne karnıyla ilk 12-14 yaş yani ergen yaşlara uzanan dönemde çocuk sağlığını toksik kimyasallardan korumaya yönelik her türlü yaklaşımın son derece önemli olduğunu gösteriyor. Bunu iyi yapamadığımızda ne oluyor? Çocukların eğitim başarısında, akademik başarısında çok ciddi düşmeler oluyor. Bu başlı başına bir sorundur ve bizim Türkiye kamuoyu olarak bu meselenin önemine biraz önce hani bir an önce uygun bir tabir değil belki aymamız gerekiyor, fark etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yapılabilir mi sorusuna hemen yanıt vereyim. Yani İzmir'de 500 yuvarlak hesap 400 öğrenci, 100'e yakın personelin olduğu bir okulda her kattaki çeşmeden arıtılmış, toksik yükünden arındırılmış bir içme suyu sağlamaya yönelik bir filtre sisteminin maliyeti aşağı yukarı 30-35 bin lira civarında. Yani bu çok yapılabilir bir şey olduğunu gösteriyor bu işin. Dolayısıyla yani bizim bu konudaki yaklaşımımızı çok dikkatli bir şekilde ele almak, yaygınlaştırmak noktasında olmalıyız. Yanlış bir şey söyledim, onu hemen düzelteyim. Biraz önce bahsettiğim okuldaki sistem kurmanın maliyeti yuvarlak hesap 5-6 bin euro civarında. Bu tabii çok büyük bir rakam gibi görünebilir. Ama böyle bir sistemi her okula kurmak gerekli değil. Yapılacak bir takım analizlerle toksik madde yükünün bir sorun oluşturabileceği düşünülen okullarda bu sistemi kurmak zorundayız. Bunu belki başka bir programda ele almak lazım. Çünkü biz mevcut içme suyunda kontrol edilen toksik kimyasal madde listesinin son derece yetersiz olduğunu burada vurgulamak isterim. Dolayısıyla bu tip sistemlerin kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan hani hızlıca değinmek gerekirse okulda sağlıklı bir öğüne çocukların ulaşmasının sağlanması da olağanüstü önemli. Çok büyük kamusal fayda sağlayacak yaklaşımlardan, kamusal politikalardan bir tanesi ve bu da çok kıymetli.
Anladım. Aslında ilk başta soruma verdiğiniz cevapta çizdiğiniz bir çerçeve var. Yani eğitimle sağlığı birlikte düşünmek. O zaman bütüncül yaklaşabiliyoruz. O zaman kamu politikalarından bunu aslında talep etmeye başlayabiliyoruz. Özellikle mesela bir okul üzerinden düşünürsek biraz belki bize mevcut Türkiye'nin okullarının durumunu da bildiğiniz kadarıyla aktarabilirseniz çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir okul sağlıklı beslenme, doğru beslenme için neler yapmalı? Evet, bir öğün hakkı doğru, bunun için de mücadele etmek lazım. Çocukların okulda ücretsiz okul yemeği alması çok kıymetli. Peki çocuk okulda nasıl beslenecek? Okul sadece bundan mı sorumlu? Çocuğun sağlık ve beslenmesiyle ilgili farklı politikalar da uygulamalı mı? Nasıl olmalı bu iş?
Açıkçası çok kıymetli bir soru bu. Şöyle bir hani öncelikle bir rakam paylaşayım. Türkiye'de 0-14 yaş aralığındaki çocuk sayısı 19 milyon civarında. Bu 6 yaş öncesi çocuk yaklaşık 6,5 milyon. Dolayısıyla yani 8 milyon çocuk var. Hani çok doğrudan okulda bizim sağlığını uygun politikalarla koruyabileceğimiz, dahası geliştirebileceğimiz çocuklar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğitimin yani eğitim meselesi Türkiye kamuoyunda tamamen akademik başarıya odaklı tartışılıyor. Bunu çok büyük bir problem olarak görüyorum. Yani akademik başarıdan kastım şu, işte üniversite sınavında şu kadar çocuk şu soruyu, matematik sorusunu yapamadı. Türkiye'deki işte çocuklar PISA testinde işte yeterli puanı alamadı gibi, hani tamamen eğitimin başarısı, entelektüel kapasiteye ya da işte çocukların akademik becerilerine yönelik tartışılıyor. Ders başarısı açıkça söylemek gerekirse ya da not. Bu açıkçası terk edilmesi ve en kısa sürede terk edilmesi gereken yaklaşımlardan bir tanesi. Önemsiz olduğunu söylemiyorum. Elbette ki çocukların iyi eğitim alması ve başarının uygun ölçütlerle değerlendirilmesi kıymetli. Fakat yani şu noktanın da çok hızlı bir şekilde farkına varmamız gerekiyor. Eğitim başarısını düşüren ekolojik zemin, yani bütün toplumsal hayat, doğal çerçevesiyle yaşadığımız kentler, içinde yaşadığımız ortamlar, tükettiğimiz işte çeşitli gıdalar, içtiğimiz su, solduğumuz hava, çocukların akademik başarısını doğrudan etkileyen, yani beyin ve sinir sistemine yönelik saldırıda bulunan, tehdit oluşturulan çok çeşitli kimyasal maddeleri içeriyor. Şimdi bunlarla ilgili çocuk sağlığını korumayı odak noktaya koyan bir kamusal sağlık perspektifi Türkiye'de yok. Çocuklar bir özne olarak görülmüyor. Bu son derece önemli. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani hayatın erken dönemlerinde bu toksik maddelere, soluduğunuz havayla, içtiğiniz suyla, gıdayla maruz kaldığınızda ne yazık ki entelektüel kapasitenizde, bilişsel becerinizde ciddi gerileme oluyor. Dahası var. Bu toksik kimyasal maddeler öğrenme ve eğitim alanında ciddi sorunlara yol açan, işte otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu, konsantrasyon bozuklukları vesaire gibi doğrudan bilişsel becerilere bir hani saldırıyor ya da o becerilerin hani gerilemesine yol açıyor. Dolayısıyla önce çocukların sağlığını daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi burada da tabii ki yani çevre kirliliğiyle mücadele etmek, çocukların yaşadığı mekanları toksik kimyasal maruziyetini azaltacak şekilde tasarlamak. Örneğin okullarda ciddi bir hava kalitesi tartışması yapmamız gerekiyor. Yani hava kalitesi öğrenim başarısı üzerinde son derece etkili. Dahası çocukların temasta ettiği bütün malzemeler dahil, işte bu malzemelerin bir takım toksik kimyasal içerip içermemesi, kırtasiyeden tutun okul malzemesine kadar, okulda kullanılan çeşitli kumaşların, döşeme malzemelerinin çocuk sağlığına uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığı, dahası çocukların giydiği kıyafetlerde dermal temas yoluyla geçebilecek bir takım toksik maddelerin bulunup bulunmadığı gibi konuları bizim çok şiddetli bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Çünkü ben hani gerçekten kaygılandırmak amacıyla söylüyorum. 1000'e yakın toksik kimyasal madde var. Şu an çocuk sağlığı için tehdit oluşturan. Elbette bunların hepsine maruz kalmıyoruz ama sonuçta günlük hayatta beslenme, diyet, solunum, içtiğimiz su, dermal temas, yani deri temas yoluyla bu kimyasalların bir kısmına maruz kalıyoruz ve 14 yaş altı çocuklarda özellikle Bu toksik maddeler doğrudan hormonal sistem üzerinde etki gösteriyor. İşte tiroid hormonun salınımında düzensizliklere yol açıyor. Ve tiroid hormonun salınımındaki düzensizlik öğrenim başarısının sekteye uğraması, öğrenim başarısının zarar görmesi demektir. Hani böyle basitleştireyim. Ya da bir takım nörotoksinler, yani beyin sinir sisteminin işleyişini bozan nörotoksin niteliği taşıyan kimyevi maddeler doğrudan yine öğrenim başarısını hedef alıyor. Çocukların mesela hatırlama sorunları yaşamasına yol açıyor. Muhakemelerini problemli kılıyor ya da okuduklarını anlama becerisinde zorluklara yol açıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bu meselenin son derece önemli bir mesele olduğu, yani toksik kimyasalların maruziyetinden çocukları korumanın en önemli kamusal sağlık ve bir adım daha atıyorum eğitim sağlığı bir arada düşünmek demiştiniz. Eğitimin de bir önemli, hani en önemli ne diyeyim meselelerinden biri olduğunu görmemiz lazım. Okullar bu anlamda çocukların uzun süreler geçirdikleri yer olmaları dolayısıyla hem eğitimlerinin hem sağlıklarının korunup kullanabileceği bir alan olarak kıymetli bir nitelik taşıyor. Bilmiyorum hani anlatabildim mi? Öte taraftan yani beslenme açısından da hani nasıl bir yapıya sahip olmalı? Bir kere şu tartışmadan uzaklaşmalıyız artık. Yani okullarda ücretsiz bir öğün yemek sağlamak önemli bir meseledir. Yani bu net. Şimdi bunu sağlamak da 2 yıllık bir tartışma değil tabii. Bu çok uzun ama son 2 yılda çok şiddetlendi. Gıda kriziyle, fiyatların artışıyla. Hemen bir ek yapmalı. Çocukların hem temiz, toksik yükünden olabildiğince arındırılmış, olası toksik yükünden olabildiğince arındırılmış sistemlerin kurulduğu, suya erişimlerinin sağlandığı okullara ve sağlıklarını destekleyecek bir öğünlük bir yemeğe ulaşmaları, bakın, hem haktır hem de genel bir perspektiften baktığımızda kamu sağlığı, kamusal harcamalar, uzun vadeli yaş beklentisi, akademik başarı, hani genel sağlık politikaları açısından olağanüstü önemli bir yaklaşımdır. Şimdi bunu bir yük gibi gören bir anlayış var Türkiye'de. Yani ya hocam işte eğitimde o kadar derin meseleler varken hani işte ne bileyim yeterli okul binası yok, hala çift devre eğitim var vesaire vesaire, sınıflar kalabalık, öğretmenler yetersiz. Öğretmenlere verilen ücretler çok problemli. Bir özel okul sorunu var Türkiye'de, müthiş piyasalaşmış bir sistem. Çocuk öğrenciden ziyade bir müşteri olarak görünüyor. Tabii bunların hepsi bir büyük meseledir. Ama bizim yani bu meselelerin alternatiflerinin ne olduğunu, bu meselelere nasıl çözüm sağlayabileceğimizi de konuşan bir toplum olmamız lazım. Oysa genele baktığımda benim gördüğüm manzara şu: çocukların akademik başarısına olağanüstü kilitlenmiş bir sistem var. Yani velisiyle, öğretmeniyle, milli eğitimiyle, bu alanda yazarı çizeriyle ne yazık ki durum bu. Sabah akşam akademik başarıyı konuşuyoruz ama akademik başarının ön koşulu önce iyi işleyen bir sağlıktır. Yani iyi bir sağlık, yani iyi bir sağlığa sahip olmaktır.
Ki iyi
Çocukların
olma hali değil mi? Çocuğun da iyi
genel
olma
olarak
hali,
elbette. Tabii.
ebeveynin de iyi olma hali, devam
Tabii.
etsin. Sözünüzü kesiyorum ama balla kesiyorum sözünüzü. Bir
Estağfurullah.
şey söylemek istiyorum. Biraz önce bir soruya cevap verirken demiştiniz ki tereddütlü olarak söylüyorum ama aymamız lazım dediniz. Hakikaten bence hiç tereddüte gerek yok. Bütün bu anlattıklarınızdan sonra aymamız gerektiği, hatta çok daha fazla şeyler yapmamız gerektiği çok ortada. Biraz önce bahsettiğiniz, özellikle eleştirdiğiniz eğitim, eğitime bakış, okul sistemleriyle ilgili sizin de içinde olduğunuz aslında bir çalışma var. Ben biraz bundan da bahsetmenizi isterim. Bayatav Vakfı'nın eğitimle ilgili çok ciddi çalışmaları var. Siz de o çalışmalara katkı koyuyorsunuz. Kendi perspektifiniz ve özellikle okul beslenmesi, okul sağlığıyla ilgili. Biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Elbette. Bayta Vakfı bir eğitim vakfı. İzmir'de kurulu bir vakıf. Epeydir bir tartışma yürütüyorduk. Ben de vakfın hani gönüllülerinden, içinde çalışanlarından biriyim. Ya şunu söyleyebilirim. Yani bu kamusal eğitimle işte özelleşmiş eğitime alternatif en azından hani bir yaklaşım geliştirilebilir mi? Buna çok kafa yoran bir hani ekibiz orada. İşte öğretmenlerden, mühendis, mimar, geniş bir kadro var hani bu konuyu ele alan, üzerinde düşünen. Yani yapmaya çabaladığımız şey şu: yani bu yetiştirebilirsek önümüzdeki eğitim öğretim dönemine Biz okul açmak düşüncesindeyiz. Yapmaya çabaladığımız şey şu, yani kamusal eğitimle özel okul kutubunun hani arasında duran bir yapı inşa edilebilir mi? Burada şey vurgulamalıyım, yani bir özel okul kurmadığımızı, kar etme amacı kesinlikle taşımadığını içinde olduğumuz sistemi, ki yani ben dahil çok sayıda arkadaş zaten böyle bir yapının içinde olamazdı açıkçası. Ama öte taraftan eğitimdeki problemlerin de çok farkındayız ve biraz önce anlatmaya çabaladım. Mesela toksik madde yükünden arındırılmış bir sistem kurmak mümkün mü? Yapabildiğimiz kadarıyla elbette. Sınıfıyla, malzemesiyle, kıyafetiyle, okul mutfağıyla, işte toksik yükü arındırılmış su sistemleriyle. Evet, mümkün. Yani bununla ilgili epeyce de yol aldığımızı da söyleyebilirim. Dahası yani öğretmenlerin hak kaybına uğramadıkları, kendilerini güvence içinde hissettikleri bir okul tasarlamak mümkün mü? Evet, mümkün. Onunla ilgili de hani sıkı bir çalışma yapılıyor. Çok sayıda öğretmen arkadaş sağ olsun konuya dikkatle eğiliyorlar. Velilerin hani sadece çocukların hani okul başarısına odaklanmadığı, yani çocukların iyi eğitim aldığı ama çocukların sağlığının da korunduğu, hatta bu sağlığın korunması meselesine özellikle gıda güvenliği, beslenme bağlamında ailelerin mutfağının da dahil olduğu, anlatabiliyor muyum? Daha böyle hani perspektifi geniş, işte çocuğu sabah okula gönderdik, akşam gelecek ya da alacağız gibi bir durumun olmadığı. Örneğin Türkiye'deki en kritik meselelerden bir tanesidir çocuk sağlığını tehdit eden çocukluk çağı obezitesi sorunu, aşırı kilolu olma hali, çocuğun bütün bir hayatını, sağlığını, öğrenim başarısını etkileyen bir meseledir. Burada mesela okulla aile arasında, okul mutfağıyla aile mutfağı arasında bir paralellik, bir işbirliği kurmak zorunludur. Ve bu çözüm noktalarından biridir. Dolayısıyla hani kar amaçlı olmayan, kesinlikle yani bunu tekrar tekrar vurgulamak isterim. Velinin katkı sağladığı, elbette ki giderlere katkı sağladığı, işte öğretmenlerin korunup kollandığı, kendilerini güvence altında hissettiği, çocukların hem iyi eğitim aldığı hem sağlıklarının izlendiği bir sistem, bir model yapılabilir mi? Buradan yola çıktık. Bu hani yürüdüğümüz yol en azından şu ana kadar bir 5-6 aylık süreçte, evveli de var ama hani yoğunluk açısından, işin yoğunluğu açısından son 5-6 süreç epeyce yol kat ettiğimizi de söyleyebilirim. Dediğim gibi yani içme suyunu tartışıyoruz mesela, çok önemli, hakikaten çok önemli çocuk sağlığı açısından. İzlenmesi gereken çok sayıda parametre var, kontrol edilmesi gereken, sağlık zararı oluşturmaması için. Ama bir yandan da bak, şöyle bir şey de var Ayşe Hocam. Yani bir arıtma ya da iyi bir filtreleme sistemiyle toksik kimyasal maddelerden sistemi temizlemek ve çocukların sağlıklı suya erişimlerini sağlamak çok mümkün. Ve bunu yaygınlaştırmak da mümkün. Dolayısıyla hani örnek bir şey yapalım duygumuz var. Yani bakın bu iş böyle yapılabiliyor diyelim. Kamuya, özele, bütün hani okul camiasına diyeyim, eğitim camiasına. Dahası okul mutfağı, yani bir işte kendi personeliyle, altyapısıyla kurmak mümkün. Düşünüldüğü kadar maliyette değil, işletilebilir. Bunu göstermek de istiyoruz. Bunu da çok önemsiyorum. Ve burada dediğim gibi beslenme açısından temel yaklaşımımız aileyi de işin içerisine katan bir sistem. Esasen hani okulun bütün çerçevesi buna yaslanıyor. Yani velilerin de olabildiğince sürecin bir paydaşı olarak kendini hissettiği, ve çocukların en azından iyi eğitim ve sağlıklarının korunması noktasında sürekli işbirliği içerisinde olacağımız bir sistemden söz ediyorum. İşte önümüzdeki birkaç yıl içinde ne kadar başarılı olduğumuz daha çok ortaya çıkacak ama gidişatın çok iyi olduğunu söyleyebilirim.
Çok güzel, çok umut verici gerçekten. Anlattıklarınızla birlikte çok iyi bir model olabilecek bir okul olarak düşündüm okulu. Ama aynı zamanda birkaç kere de altını çizdiniz. Benim en çok duyduğum şeylerden bir tanesi de söylediklerinizden sadece çocuğu değil aileyi de kuşatan bir yapı olması anlamında da bir örnek okul olacak gibi gözüküyor. Hakikaten çok kıymetli. Umarım yolu da açık olur. Çok güzel bir model olur tüm Türkiye'ye.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Hocam, programımızın sonuna geldik. Kısa zamanda çok şey anlattınız. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için.
Biraz böyle karışık oldu gibi hissettim ama umarım değildir
Harika oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok keyifle
yani.
dinleyeceklerdir. Tekrar çok teşekkürler katıldığınız için.
Çok sağ olun.
95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındaydınız. Ben Ayşe Alan. 2 hafta sonra Perşembe akşamı tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.